Ayrım 21, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 263. Dördüncü günü sabahında rüzgar durmuş, deniz sakinleşmişti, tepemizde güneş parlıyordu. Ne kadar güzeldi bu. Fırtınadan sonra toprak üstüne çıkan böcekler gibi güneşin altında serinip uzandık. Yine gülümsüyor, iyimserlikle durumumuzu gözden geçiriyorduk. Halbuki durum eskisinden de beterdi. Şimdi Japonya'dan, hayaletten ayrıldığımız günden daha da uzaktaydık. Hangi eylem ve boylamda olduğumuzu artık tahmin edemiyordum. Saatte 2 mil hızla sürüklendiğimizi ve bunun 70 saat süren fırtına boyunca devam ettiğini düşündüğümüzde hiç olmazsa 150 mil kadar kuzeydoğuya gitmiş olduğumuzu çıkarıyorduk. Ama böyle bir hesap doğru muydu acaba? Belki saatte 2 değil de 4 millik bir hızla sürüklenmiştik. Bu durumda bir 150 mil daha ters tarafa gitmiş olacaktık. Nerede olduğumuzu bilmiyordum ama hayaletten pek uzakta olmamalıydık. Etrafımızda ayı balıkları vardı. Her an bir uskuna görmeye hazırdım. Öğleden sonra kuzeybatıdan bir uskuna göründü. Ama göründüğü gibi bir anda yine ufukta kayboldu. Okyanusta sadece biz vardık. Geçirdiğimiz sisli günlerde modla karamsarlığa kapıldık. Ağzından bir tek güzel söz bile çıkmıyordu. Günlerce sessiz denizde yol aldık. Onun büyüklüğüne hayran kalıyor ama yine de küçücük bir yaşantının yarattığı mucizelere şaşırıyorduk. Çünkü hala yaşıyorduk ve yaşamak için mücadele ediyorduk. Günlerce soğuktan donduk. Yağan yağmur durup dinlenmek bilmiyordu. Ve ben Maud'u gittikçe daha da çok seviyordum. O kadar çok yönlüydü ki, ona aşık olduğumu söylemek yüzlerce kez dilimin ucuna dek gelmişti. Ama böyle bir şeyin ne yeriydi ne de zamanı. İnsanın koruduğu ve kurtarmaya çalıştığı bir kadından aşk istemesi doğru bir şey değildi. Çok nazik bir durumdaydık ve ben elimden geldiğince durumu idare ediyordum. Aşkımı ona belli etmemek ve bunu başarmak beni gururlandırıyordu. İyi birer dost gibiydik ve gün geçtikçe bu dostluğumuz artıyordu. Beni şaşırtan tek yönü açık ve korkusuz olmasıydı. Dalgalı bir deniz, ince bir tekne, acı, yalnızlık, bir kadını korkutabilecek bütün bu şeyler onun üstünde hiçbir etki yapmıyordu bile. Halbuki o şimdiye dek yaşantının çok başka bir yönünü tanımıştı. Bir kadının yumuşaklığına ve inceliğine sahip olmuş, ateşi, soğuğu, korkuyu yalnız içinde tanımıştı. Ve yine de ben kuvvetliydim, o çekiniyordu, korkuyordu ama cesurdu. O her zaman güçlü bir ruhtu. Yaşantının özünü içinde toplamış, bakışları kadar sakin ve evrenin durmadan değişen düzeninin sürekliliğinden emindi. Fırtınalı günler, fırtınalı geceler, okyanusun bizi beyazlığıyla tehdit ettiği birçok günler geçirdik ve durmadan kuzeydoğuya doğru sürükleniyorduk. İşte böyle bir fırtınada ve belki de geçirdiğim en korkunç fırtınada birden başımı rüzgar altına çevirdim. Neden olduğunu anlamadığım bir tesadüftü bu. Gördüğüme inanamadım. Uzayda ve zamanda yerimi bulmak istercesine Maud'a baktım. Islak yanakları, uçuşan saçları, cesur kahverengi gözleri bana gördüğümün doğru olduğunu kanıtlıyordu. Başımı tekrar rüzgar altına çevirdim. Güneydoğu'da siyah çıplak bir çizgi vardı. Maud dedim, Maud. Başını çevirip gösterdiğim yöne baktı. Alaska olamaz diye bağırdı. Hayır olmaz diye cevap verdim. Yüzme bilir misin? Başını salladı. Ben de yüzemem dedim. Onun için sahile başka bir yolla gitmemiz gerekir. Belki kayaların arasından sandalı geçirmeyi başarabiliriz. Ama acele etmeliyiz, çok acele etmeliyiz. Konuştuğum kadar kendime güvenmediğimi biliyordu, gözlerimin içine baktı. Benim için yaptıklarından dolayı sana teşekkür etmedim ama... Durakladı. Sanki bana teşekkür etmek için en iyi sözcükleri seçiyordu. Dedim sert bir sesle, bana teşekkür etmesinden hoşlanmamıştım. Bana yardım etmelisin diye gülümsedi. Ölmeden önce bana şükranlarını bildirmen için mi? Hiç de değil, ölmeyeceğiz. O adaya çıkacağız ve hava kararmadan başımızı emin bir yere sokacağız. Büyük bir inatla konuşuyordum ama söylediklerimin bir kelimesine bile inanmıyordum. Korktuğum için yalan söylemiyordum. Yine de hızla yaklaşmakta olduğumuz kayalarda ölümün bizi beklediğini biliyordum. Yelken açmamız olanaksızdı. Rüzgar bizi hemen alabora ederdi. Deniz bizi yutmak için bekleyen bir canavardı sanki. Üstelik yelkeni küreklere sarıp denize atmıştım. Dediğim gibi rüzgar altında 100 metre kadar ötede beni bekleyen ölümden korkmuyordum. Beni üzen Maud'un öleceğiydi. Gözlerimin önüne kayalara bindirişimiz geliyordu. Sağ salim karaya çıkacağımızı düşündüm ve inandığımı değil de inanmak istediğim şeyleri söylemeye çalıştım. Ölümle karşılaşmadan önce bir an için Maud'u kollarıma almayı düşündüm. Sonra son anı beklemeyi ve sonsuzlukta yok olmadan önce ona aşkımı söylemeyi ve birlikte savaşarak ölmeyi düşündüm. Sandalın dibinde farkında olmadan birbirimize sokulmuştuk. Eldivenli elin bana doğru uzattığını gördüm. Hiçbir şey söylemeden sonumuzu bekledik. Tam kayalara yaklaşmıştık ki rüzgarın hafifçe yön değiştirdiğini hissettim. Bir akıntıya kapılıp kayaların arasından sürüklenmeyi umutla bekledim. Kurtulacağız dedim ama bu sözlerim ikimizi de kandırmamıştı. Tanrım, kurtulacağız, kurtulacağız diye bağırdım 5 dakika sonra. Özür dilerim dedim, belki de gençliğimin verdiği heyecanla bağırışım ve hayata son sarılışımdı bu. İçtenliğine inandırdın beni diye hafifçe gülümsedi. Şimdi kurtulacağımızı biliyorum. Kayaların ardında bir koyun kumsalını görebiliyordum. Aynı anda kulaklarımıza korkunç bir gürültü geldi. Uzaklarda bir yerde gök gürlemişti. Kayaların arasından hafifçe sıyrıldığımızda bütün koy ortaya çıktı. Sahil ayı balıklarıyla doluydu. Gök gürültüsü sandığım ses onlardan geliyordu. Şimdi gerçekten kurtulduk dedim. Bu ayı balıklarını avcılardan korumak için etrafta insanlar ve gemiler olmalı. Belki de yakında bir liman vardır. Ama kıyıya vurmakta olan dalgaları görünce çok kötü dedim. Çok kötü. Henüz kurtulmuş sayılmayız. Eğer tanrılar bize karşı iyi davranırlarsa şu önümüzdeki burnu da geçip ayaklarımızı bile ıslatmadan sahile çıkarız. Ve tanrılar gerçekten de iyi davrandılar bize. Birinci ve ikinci burunlar güneybatı rüzgarıyla aynı doğrultusundaydı. Onlara oldukça yaklaşmamıza rağmen hiçbir şey olmadan ikinci burnu da döndük. Ondan sonra yükselmekte olan deniz bizi kıyıya kadar götürdü. Denize atmış olduğum kürekleri ve yelkeni içeri alıp kürek çekmeye başladım. Daha güneye ve sonra da batıya inerek rüzgardan iyice korunan küçücük bir koy buldum. Burada hiçbir ayı balığı yoktu. Sandalın altı kumlara değdi, dışarı atlayıp elimi Maud'a uzattım. Bir an sonra da yanımdaydı. Onun elini bıraktığımda büyük bir coşkuyla koluma sarıldı. Düşecek gibiydim. Hareketsizliğin verdiği garip bir etkiydi bu. O kadar uzun süreden beri denizin üstünde sallanıyorduk ki hareketsizlik bizi şaşırtmıştı. Kumsalın hareket etmesini, kayaların ise bir geminin duvarları gibi sallanmasını bekliyorduk. Oturmalıyım dedi Maud sinirle gülerek ve kumsala oturdu. Sandalı emniyete alıp ben de onun yanına gittim. Uzun zamandan beri denizde oluşumuzun ve karaya açlığımızın sonunda Gayret Adası'na çıkmıştık. Bölüm 29 Aptal diye bağırdım sinirle. Kayığı boşaltmış içindekileri kumsala taşımıştım. Geçici de olsa bir süre yerleşmek niyetindeydim. Kumsalda ağaç dalları vardı. Hayaletten aldığım kahve kavanozu gözüme çarpınca ateş yakmak geldi aklıma. Kafasız budala diye bağırdım tekrar. Ama Maud kaşlarını çattı ve sonra neden kendime kafasız budala diye bağırdığımı sordu. Kibrit yok diye omurdandım. Tek bir kibrit bile almamışım. Şimdi kahve, çorba, çay ya da başka bir şeyi nasıl yapacağız? Sopaları birbirine sürterek ateş yakan Crusoe değil miydi diye sordu. Öyle ama ben birçok denizciden bunun hiçbir işe yaramadığını öğrendim diye cevap verdim. Alaska'da ve Sibirya'da bulunmuş bir gazeteci olan Winters'ı hatırlıyorum. Onunla Bible Ot'ta karşılaşmıştım. Bize birkaç sopayla nasıl ateş yakmaya çalıştığını anlatmıştı. Çok ilginçti anlattıkları. Ama başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sözlerini şöyle bitirmişti. Baylar, Güney Denizi'ndeki adalarda yaşayan biri bunu yapabilir. Malayalılar bunu yapabilir. Ama inanın bana, beyaz bir adamın yapacağı bir iş değil bu.
Önemi yok. Şimdiye dek onsuz yaşadık, dedi Maud neşeyle. Bundan böyle de onsuz yaşayamamamız için hiçbir neden yok.
Ama şu kahveye bak, diye bağırdım. Üstelik de iyi bir kahve bu, biliyorum. Kurtlar senin özel kahvesiydi bu. Bir de şurada duran güzelim odunlara bak.
Canımın fena halde kahve istediğini itiraf etmeliyim. Çok geçmeden Maud'un da çilek ve kiraz gibi şeylere dayanamadığını öğrendim. Üstelik günlerden beri soğuk yemek yemekten içimiz donmuştu. Sıcak bir şey bizi kendimize getirirdi. Ama yakınmayı bırakıp yelkenden Maud için bir çadır yapmaya koyuldum. Bunu kolay bir iş sanmıştım. Küreklerden ve yelken direğinden yararlanabilirdim. Ama bu konuda hiçbir deneyim olmadığı için her ayrıntı benim için tecrübe, her başarı ise benim için bir keşif oluyordu. Ben daha barınağımızı bitiremeden gün batmıştı. O gece durmadan yağmur yağdı ama bütün çadırın içi su dolmuştu. Ertesi sabah çadırın etrafında derin bir kanal kazdım. Fakat bir saat sonra arkamızdaki kayalıklardan bize doğru esen bir rüzgar çadırı 30 metre kadar ötemize attı. Yüzümdeki ifadeye Maud kahkahalarla güldü. Rüzgar kesilir kesilmez sandala binip adanın etrafını dolaşmak istiyorum. Yakınlarda bir yerde bir liman ve insanlar olmalı. Gemiler herhalde o limana yanaşırlar. Bu ayı balıklarını koruyan bir hükümet olmalı. Ama yola çıkmadan önce seni rahatlatmak istiyorum.
Ben de seninle gelmek istiyorum.
Burada kalsan iyi olur. Çok yorgunsun. Yaşaman bile bir mucize. Sandalda kürek çekip bu yağmurlu havada yelken açmak pek de hoş bir şey olmayacak. Senin dinlenmeye ihtiyacın olacak. Burada kalıp dinlenirsen beni memnun edersin.
Birden gözleri nemlendi ve başını öne eğdi.
Seninle gelmeyi tercih ederdim, dedi yavaşça. Sesinde yalvaran bir ifade vardı.
Sana yardım edebilirdim, dedi biraz sonra. Az da olsa bir yardımın dokunurdu. Eğer senin başına bir şey gelirse burada yalnız kaldığımı bir düşün.
Çok dikkatli olacağım, diye cevap verdim. Fazla uzağa gitmeyeceğim. Gece olmadan dönerim.
Bütün bunlar konuşulduktan sonra artık senin burada kalıp dinlenmen iyi olur sanırım.
Başını çevirip gözlerimin içine baktı.
Lütfen, lütfen, dedi yumuşak bir sesle.
Ona direnebilmek için bütün gücümü kullanıp başımı salladım. Ama o durmuş, hala gözlerimin içine bakmaktaydı. Olmaz demek istedim ama konuşamadım. Gözleri neşeyle bana baktığı anda kaybettiğimi biliyordum. Bundan böyle hayır demem olanaksızdı.
Öğleden sonra rüzgar dindi. Ertesi sabah yola çıkacaktık. İçeriye karadan gitmemiz söz konusu bile değildi. Tam arkamızda koyun iki yanından dimdik bir duvar gibi kayalar yükseliyordu. Sabah soğuk ama sakindi. Erkenden kalkıp sandalı hazırlamaya koyuldum.
Aptal, bu dala, diye bağırdım birden.
Ama bu kez mutluluğumdan bağırıyordu. Bir an sevincimden kumsalda dans ettim.
Yelkenin altından başını uzattı.
Ne oldu, diye sordu uykulu gözlerde.
Kahve, diye bağırdım. Bir fincan kahveye ne dersin? Sıcak, dumanları tüten bir kahveye.
Korkuttun beni, diye mırıldandı. Çok hainsin. Burada ben kahvenin varlığını unutabilmek için var gücümle uğraşıyorum. Sen ise durmadan bana hatırlatıp sinirlendiriyorsun.
Ne yaptığımı seyret, dedim.
Kayaların arasındaki çukurlardan birkaç kuru sopa topladım, bunları üst üste yığdım, sonra defterimden bir sayfa kopardım. Cephane kutusundan bir fişek çıkardım, çakımla fişeğin tapasını açtım ve içindeki barutu boşalttım. Sonra kapsülü kayanın üstüne yayılmış olan barutun üstüne koydum, her şey hazırdı. Maud çadırdan kafasını çıkarmış beni seyretmekteydi. Kağıdı sol elime aldım ve kapsülün üstüne sağ elime aldığım bir taşla vurdum. Barutun üstünden beyaz bir duman çıktı ve sonra alev göründü. Acele davranıp elimdeki kağıdı tutuşturdum. Maud sevinçle ellerini çırptı.
Promete, diye bağırdı.
Ama onun sevincinin farkına varamayacak kadar meşguldüm ben. Ateşin sönmemesi için onu dikkatle beslemem gerekiyordu. Sonunda çalıları tutuşturmayı başarmıştım. Bir adaya yalnız başıma atılacağım hesapta yoktu. Bunun için yanıma çaydanlık ya da herhangi bir kap almamıştım.
Sandaldaki suyu boşaltmak için kullandığımız konserve kutusundan yararlandık. Daha sonra yediğimiz konservelerin kutularını atmayarak bir sürü kap biriktirdik. Suyu ben kaynattım ama kahveyi Maud yaptı. Ne kadar da güzel olmuştu. Sığır konservesi ve peksimet yiyip su içtik. Kahvaltımız oldukça iyi geçmişti. Sonra ateşin yanına oturup sıcak kahvelerimizi yudumladık ve durumumuzu konuştuk. Koylardan birinde bir liman bulacağımızdan emindim. Bering denizindeki limanların böyle koylarda kurulduğunu biliyordum. Ama Maud ıssız bir adada olduğumuz inancındaydı. Bunu belki de beni olasılıkların en kötüsüne şimdiden alıştırmak için yapıyordu. Yine de oldukça neşeliydi. Eğer haklıysan dedim, kış için hazırlanmamız gerekli. Yiyeceğimiz yetişmeyecek. Ama ayı balıkları var. Bunlar sonbaharda çekilirler. Onun için etimizi şimdiden hazırlamalıyız. Kulübe yapmalı, yeterince odun toplamalıyız. Bir de aydınlatma için ayı balığı yağı kullanmayı denemeliyiz. Eğer adanın bomboş olduğunu görürsek yapacak bir sürü işimiz var demektir. Ki ben adanın bomboş olacağını hiç sanmıyorum. Ama Maud haklıydı. Adanın etrafını dolandığımızda dürbünle koyları teker teker gözden geçirdik. Tek bir insan belirtisi bile yoktu. Yine de Gayret Adası'na gelen ilk insanların biz olmadığını öğrendik. Bizden sonraki ikinci koyda sandal parçaları vardı. Bir ayı balığı avcısının sandalıydı bu. Üstünde beyaz bolayla belli belirsiz Gazel No. 2 yazılıydı. Uzun süreden beri orada olmalıydı çünkü içi yarısına kadar kumla dolmuştu. Sandalda paslı bir tabanca ve kırık bir bıçak buldum. Kurtulmuşlar dedim neşeyle ama içim o kadar rahat değildi. Kemiklerinin kumsalda bir yerde olduğunu düşündüm. Maud'un böyle şeyler görmesini istemiyordum. Hemen denize açıldık ve adanın kuzey doğusuna gitmeye başladık. Güneyde hiçbir kumsal yoktu. Öğleden sonra adanın etrafındaki dolaşmamız bitmişti bile. Çevresi aşağı yukarı 25 milde, en iyisi 2 milden 5 mile kadar değişiyordu. Kumsallarda aşağı yukarı 200 bin ayı balığı olduğunu umuyordum. Adanın en yüksek noktası kuzeybatıdaydı. Bu yükseklik gittikçe azalıyor ve kuzeydoğuda 1 metreye kadar iniyordu. Bizim küçük koyumuz dışındaki diğer kumsallarda yarım mil kadar içeri girmek mümkündü. Buralar yosun ve tundrayla kaplıydı. Gayret Adası'nın sahip olduğu her şey bu kadardı. Kayalık olmayan her yer ıslak ve yumuşaktı. 200 bin ayı balığının yaşadığı sevimsiz bir yerdi burası. Beni hayal kırıklığına hazırlayan Maud bütün gün oldukça neşeli olmasına rağmen koya döndüğümüzde çok üzgündü. Cesurca bunu benden saklamaya çalıştı ama ateş yakarken onun çadırdan gelen hıçkırık seslerini duydum. Neşeli olma sırası bana gelmişti. Elimden geldiğince bunu başarmaya çalıştım. Sonunda gözleri gülmeye, şarkılar söylemeye başlamıştı. Yatmadan önce bana bir şarkı söyledi. Bana söylediği ilk şarkıydı bu. Ateşin yanına uzanıp onu dinledim. Yaptığı her şey çok zarif ve ustacaydı. Pek gür olmamasına rağmen sesi de tatlı ve ifadeliydi. Ben hala sandalda uyuyordum. O gece uzun bir süre yıldızları seyrettim ve durumumuzu düşündüm. Bu tür bir sorumluluk benim için yeni bir şeydi. Kurt Larsen haklıydı. O zamana dek babamın sırtından yaşamıştım ben. Avukatlarım benim için paramın hesabını tutmuşlardı. Hiçbir sorumluluğum yoktu. Sonra hayalette kendimden sorumlu olmasını öğrendim. Ve şimdi de yaşantımda ilk kez başka birinden sorumlu oluyordum. Bu sorumlulukların en büyüğüydü. Çünkü o bu dünyada benim sevdiğim tek kadındı. 21. Ayrımın Sonu. Sayfa 274.